Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve stüdyomuzda ayrıca misafirlerimiz de var. Evet, kimler peki bugün bizlerle birlikte olacaklar? Serdar Er Yılmaz, kendisi Hüdayi Vakfı İnsani Yardımdan sorumlu genel müdür yardımcısı, yakinen tanıyorsunuz. Ve Fatih Karaburç, Yurtdışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü, hoş geldiniz efendim, merhaba.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk, merhabalar. Hayırlı akşamlar.
Evet, bugün ilk bölümde Afganistan ve Suriye'yi konuşacağız. Kendileri yakın bir zamanda Afganistan'da bulundular ve oradaki yardım hizmetlerini birebir yürüttüler ve Afganistan'daki son durumu da yakından müşahede ettiler. Bugün oradaki izlenimlerini kendilerinden dinleyeceğiz ve sözü Halil hocama bırakacağım. Hocam, sizin ufuk açıcı sorularınızla Afganistan ve Suriye'yi nasıl konuşacağız? Buyurun.
Estağfurullah. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Afganistan şu anda medeniyet coğrafyamızda kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Yaz sonlarında Amerika'nın apar topar ülkeden çekilmesi sonucu bütün altyapı hizmetlerinin adeta sıfırlandığı, mevcut paralarının bloke edildiği ve dünya ile irtibatının adeta kesildiği bir Afganistan coğrafyasında, oradaki 40 milyon civarındaki Müslüman nüfusun ne halde olduğunu, oraya gidip gözlem yapan Serdar ve Fatih kardeşlerimizden aynel yakin, hakkel yakin var. Biz hep ilmel ve aynel yakinden bahsediyoruz. Burada hakkel yakin gören kardeşlerimizden oranın eğitim, insani yardım ve diğer sosyal yönlerini öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz Serdar Bey hocam.
Hoş bulduk hocam.
Fatih Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Teşekkür
evet,
ediyoruz.
Önce bu insani durumdan kısaca bir fotoğrafını çekerseniz, sonra eğitim hizmetleri ve diğer eyvallah konularda hocam, Fatih Bey'den öğrenmeye çalışırız inşallah.
Hocam, biz Afganistan'a Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı olarak 2014 yılından beridir muttaliyiz. Orada yerelde bir derneğimiz var, Mevlana Belhi Derneği adında. Ve orada eğitim faaliyetleri ve insani yardım faaliyetleri. Zaten Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın iki alanı var malumunuz. Bunları deruhte eden bir derneğimiz var. Orada da Abdülkadir Nazari kardeşimiz, orada ülke koordinatörümüz. Ve 57 personelimiz var. Doğru mu hocam? 57 personelimizle orada hizmet veriyoruz. Tabii gitme sebebimiz genellikle hizmetimizin kontrolü, ama bu sefer ve farklı bir özel bir durum var. Yani 15 Ağustos'tan bu yana yeni bir yönetim geldi malumunuz. Taliban yönetimiyle beraber bir ekonomik kriz de başladı. Bunun sebepleri az çok zaten medyadan takip edenler biliyorlar. Amerika çekilirken onların yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ülkenin parasına el koyduğu, bloke ettiği.
Yani hatta adına bank, dondurma diyorlar, evet, bloke dondurma, etme diyorlar ama.
Dondurma diyorlar ama oradaki bildiğimiz şöyle bir şey var hocam, banknot yok.
Evet.
Yani ülkede paranın banknotu yok. Yani buradan para havale etmemiz yardım maksatlı ya da eğitim maksatlı bir karşılığı yok. Çünkü bankada banknot yok. Biz bankaya kızıyoruz, niye paramızı parça parça veriyorsunuz diyor. Adam da diyor ki elimizde banknot yok. Yani Merkez Bankası ona gönderecek ama neyi gönderecek? Böyle bir sıkıntı var. Tabii bu çok ciddi hocam, ekonomik krizlere de sebep oluyor. Afganistan aynı zamanda meyve ihracatı yapıyordu. Şimdi kapılar kapandı. Komşularıyla çok iyi ticari ilişkileri vardı. Onlar kaldı. Şu an Pakistan, Katar ve Türkiye dışında çok fazla öyle destek alabileceği yer de yok. Sınırlar kapanmış. Ekonomi durmuş. Bankacılık sistemi durmuş. Dolayısıyla çok ciddi bir ekonomik kriz var. Nüfus 33,5 milyon diye geçiyor hocam. Yani 35'in
ama
belki de üzerindedir.
Ortada sayım falan yok ama.
Tabii. Sayım olmadığı gibi.
Rus işgalinden şimdi, bu yana her şey öylesine tahminlere dayanıyor.
Fatih hocam da birazdan söyleyecektir. Yani biz orada nakit yardımı yaptık. İnsanlara para veriyoruz. Zarf içerisinde 100 dolar verdik. Bir aile için iyi bir rakam, yardım. Ona da bir imza atmasını istiyoruz. Zaten imza atmasını bilen yok. Çünkü eğitim oranı çok düşük. Ben de internetten ya baktığımda okuma yazma oranı %36 falan, evet, civarlarında. Bu da doğru rakam mı, onu da bilmiyoruz.
O da tahmin.
Yani insanların verdiği, değil mi hocam, tezkere diye bir kağıt var, A4 kağıdı. Onu da defalarca katlaya katlaya parçalanmış. Ama onu götürüp de kimlik alması gerekiyor. Diyor ki kimliği neden alayım ki? Yani ne işime yarayacak kimlik? Adam okul, ne bileyim ehliyet, pasaport, yurt dışına çıkma gibi bir şey yoksa, planı yoksa, ki toplumun %70'i, %60'ı kırsallarda yaşıyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç hissetmeyen bir halk var. Yani orada bu anlamda dini açıdan çok duyarlı ama bilgi açısından fakir bir millet var.
Yani ekonomik olarak hem ilmi olarak
evet.
Dip seviyelerde diyorsunuz.
Dip seviyelerde. Bir de tabii hemen peşinden söylemek lazım. En büyük problem millet taassubu.
Yani tabii ülkede Afgan, ülkede herkesin Taciklik, Özbeklik
bir,
var
hocam
yani.
Sizin bir isminiz var. Bir de nereye hangi millete mensup olduğunuzla ilgili bir alt bilgi var. Bu alt bilgi bazen gizli tutulur, bazen yüzünüze sorarlar. Bu şekilde yani Peştun, Tacik, Özbek, Türkmen, bir de Hazara var. Hazara da Tacik asıllı Şiilere verilen isim. Beluçlar var az da olsa sayıları. Evet. Bunları 14'e kadar çıkarabiliyorlar. Yani diğer gruplar çok bilinmiyor ama.
Ama ana şeyler bunlar diyebiliriz.
Evet,
diğerleri,
evet.
Zaten diğerleri diye sayıyorlar.
Bir de bunların sayısı da bilinmiyor. Peştun diyor ki en büyük grup biziz ki internetten de araştırdığınızda
42 olarak geçiyor.
Evet, 42 olarak geçiyor.
Öyle deniliyor ama oradakilere sorsanız herkes diyor ki belki de en büyük grup biziz. Özbekler biziz diyor. Türkmenler biziz diyor. Peştunlar hala biz fazlayız diyor. Bu bizim Türkiye'ye gelmiş okumuş. Hatta ilahiyat eğitimi almış, yüksek lisans yapmış, yani buraları koklamış tabiri caizse. Geri dönmüş olan arkadaşlarımızda bile, ki onlarda taassup neredeyse sıfıra yakındır ama onlarda bile gönüllerinin bir tarafında böyle bir hafiften milliyetçilik taassubu oluyor. Çünkü olan her bir şeyi, ha bu bundan dolayı yapılıyor. Onlar işte Peştunlara pozitif ayrımcılık yapıyor diye hemen bir algıya dönüşebiliyor. Tabii biz gitmemizin bir sebebi de bu. Yani gittiğimizde sadece yardım maksatlı değil. O bir Müslüman kardeşimize selam veriyoruz. Evet. Efendime söyleyeyim ve onların derdini dinliyoruz. Sonra nasihatlerde bulunuyoruz. Dinimiz döndüğü kadar. Yani burada şu an bu milliyetçiliğin kimseye bir faydası yok. Hele bunu taassuba dönüşmesi daha büyük bir tehlike ki Amerika'nın da diğer Batı ülkelerinde istediği budur herhalde. Siz bu duruma düşmeyin diyoruz. Gelelim insani.
Serdar Bey o evet. Milliyetçilik kavramıyla ilgili şöyle bir anekdot anlatmak istiyorum.
Buyurun.
2011 yılıydı sanırım. Bir 3 aylığına Amerika'ya gitmiştik. Orada oryantasyon eğitimi sırasında bize bir dosya kağıdına dediler. Sen kimsin? Hı. Yani milliyetini, dinini, inancını, yaşantını neyse biz bunu bilelim ki ister Budist ol, ister Hindu ol, ister Müslüman ol, ister fark etmez. İster eşcinsel ol. Affedersiniz. Yani biz ona göre sana davranalım. İkinci bir dosya kağıdı verdiler. Buraya da niteliklerini yaz. Yani bankada kaç doların var, kaç lisan biliyorsun. Hı. Yani senin etinden, sütünden, derinden, yününden Amerika nasıl faydalanır?
Ben ne kadar istifade ederim.
Bizi ilgilendiren evet. kısmı, bakın şu anda Batı dünyası insanın bu nitelikleriyle ilgileniyor. Sizin diyor özel mezhebiniz, etnik yapınız, özel kimliğiniz sizi ilgilendirir diyor. Ancak bu insanlar kendilerinde böyle yaparken Şark toplumlarına da alabildiğine mezhep, din, milliyet ayrıştırmasını aynen. yapıyor. Bu da enteresan bir aynen. vurgu diyorum.
Hani hocam,
evet
söz
Fatih
ya,
hocam söz sizde.
Derler batılı ülkeler, büyük ülkeler hainlerini hemen cezalandırır. Ama diğer ülkelerdeki hainleri vesaire bunları da besler, büyütür, yeri geldiği zaman kullanır diye.
Kullanır.
Böyle evet. bir tabir var.
Evet, hocam eğitim sistemi siz şimdi bir eğitimci olarak Afganistan'da eğitim nasıl oluyor? Oradaki şu andaki okul çağındaki gençlerin durumu veyahut da ebeveynlerin bu eğitime verdikleri önem, okullaşma durumu nedir? O konularda bilgilendirirseniz memnun oluruz inşallah.
Evet. Sayın hocam programınızın adı da Gönül Coğrafyası.
Medeniyet Coğrafyası.
Medeniyet Coğrafyası, Gönül Coğrafyamız. Güzel bir isim. Bizim gönül coğrafyamız olarak, medeniyet coğrafyamız olarak Afganistan'la ilişkimiz 10. yüzyılda başlıyor malumunuz. Afganistan'ın İslamlaşması Hazreti Muaviye zamanına, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanına denk geliyor. Daha sonra işte bizim medeniyet coğrafyamızda, bizim kültür coğrafyamızda etkileyen işte Gazneliler, Büyük Selçuklular, daha sonra Timur vesaire süreç devam ede geliyor. Afganistan aslında şöyle baktığımızda medeniyetlerin beşiğini oluşturan bir ülke malumunuz. Sizin yanınızda da böyle coğrafyada anlatmadan arz ederim. Şimdi tabii aynı zamanda Afganistan'ın bazı bölgeleri malumunuz hocam Horasan bölgesine giriyor. Belh'ti, Gazne'ydi vesaire. Buralar ki bizim coğrafyamızda çok mübarek beldeler. Horasan deyince akan suların aktığı bir bölge. Bu manada aslında Afganistan kültürü, medeniyeti yüklenmiş bir ülke. Yine baktığımız zaman 1700-1800'lerde Afganistan aslında bağımsızlığı yaşayan hiçbir zaman genel çerçeve olarak söylüyorum. Herhangi bir ülkenin tam manasıyla da hegemonyası altına girmemiş bir ülke. Niye? Çünkü Afganistan her iki büyük ülke tarafından tampon bölge olarak kullanılmış. Alttan İngiliz sömürüsü Hindistan ve Pakistan. Yukarıdan da malumunuz SSR gelmiş. Biz birbirimizi görmeyelim demiş tabiri caizse.
Tampon devlet konumunda.
Aramızda bir tampon bölge oluşturalım. Bu ne olsun? İşte Afganistan olsun. Hatta Vahan bölgesi var hocam.
Vahan koridoru.
Vahan koridoru. Öyle ki yani o kadar birbirinden nefret ediyor bu iki kutup, işte Rusya ve İngiltere. O yani küçük bir bölge var. Siz daha iyi bilirsiniz
Çin'le
hocam.
Çin'le Afganistan
evet,
arasında.
O bölgede bile bir koridor oluşturmuşlar. Yani o kadar yakınlaşmayalım. Aramız uzak olsun.
Evet.
Bununla beraber ama Afganistan'ı da bağımsız güya bırakmışlar. Tabirimi caiz görün. Çomaroğlanı gibi. İstedikleri zaman ensesine vurmuşlar. Biraz İngiltere yönetmeye çalışmış. Sonra SSR yönetmeye çalışmış. Böyle bir sürecin içerisinde yaşamaya çalışmışlar.
Hocam bu arada bir sizin görüşünüzü desteklemek açısından söylüyorum. 1920'de 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında açılmaz. Dünyada 3 tane İslam ülkesi bağımsız: Türkiye, İran ve Afganistan. Yani geri kalan bütün İslam dünyası 1920'de o meclis açıldığında sonra Nisan'da. Arkasından da yavaş yavaş geliyor. Yani Afganistan köklü bir devlet. Evet, kadim evet. Bir kültür. Hatta Hindistan'ın İslamlaşmasında Maveraun-Nehir ve Afganistan üzerinden yayılıyor. Yani bu kadar köklü bir medeniyetin bugün bu halini ve mevcut konumunu yine sizden dinlemeye devam ederim Fatih.
Evet. İşte 1900 malum az önce sizin buyurduğunuz gibi 23'te Cumhuriyet kurulunuyor Nisan ayında. Mayıs'ta biz Afganistan'a hemen elçi gönderiyoruz. Afgan asıllı bir subayı elçi olarak gönderiyoruz. Ve ilk yaptığımız şey de mariflenme. Eğitim ve tıp. Tıp evet. Ve eğitim konusunda Türkiye'den gönderilen o Afgan asıllı subay orada Emanullah Han zamanında büyük işler gerçekleştirmiş, büyük işler meydana getirmiş. Şöyle biz eğitimci arkadaşlarla bu ziyaretimizde oturup konuşma fırsatı da oldu. Şöyle dışarıdan bakıldığında Afganistan hani az önce Serdar Bey de anlattı, işte kimlikleri dahi yok, eğitim seviyesi düşük. Bunlar doğru olmakla beraber aslında Afganistan'da işleyen bir süreç var. Yani Afganistan'da oturmuş bir sistem var kendi içerisinde. Fakat bunu sürdürülebilir halde istifade edemiyorlar. Bu da işte ekonomik krizler, savaşlar, yorgunluklar. Yani Afganistan'a gittiğinizde yorulmuş insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bıkmış.
Evet.
Bitmişlik sendromu yaşıyor insanlar. Niye? Ve geleceğe hiçbir ümitle baktıklarını göremedik.
Ama 1979 aralığından beri de savaş halinde. Peki temel eğitim kurumları konusunda, yani temel eğitim olarak ne var oralarda? Mesela bir kırsal kesimdeki bir çocuk 15-20 yaşına gelinceye kadar nasıl bir eğitim alıyor?
Hocam şöyle, yani eğitim kendi içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı var, Marifi var. Fakat işte ekonomik sebepler, efendime söyleyeyim krizler, bu eğitimin kırsallara kadar fiziki sıkıntılar da olması hasebiyle kırsallara kadar ulaşmadığını görüyoruz. Onun için de insanlar ekonomik kriz nedeniyle
eğitimden daha önce şu karnımı doyurayım derdine düşmüş.
Evet. Evet.
Bunun için de Afganistan'da baktığınız zaman hayvancılık ve tarımın ön planda olduğunu görüyorsunuz.
Evet.
Ya ve insanlarda şöyle bir rıza hali var. Az bir şeyle yetinebilme halleri var.
Evet, o
yani insanlara bir ekmek vererek mutlu edebilirsiniz. Bu da müthiş bir şey. Ama birazcık daha kırsaldan içeri doğru geldiğinizde oturmuş bir eğitim sisteminin var olduğunu görüyorsunuz. Bir Müslüman ülke olarak mesela malumunuz 1996-97'de işte SSR gittiğinde 90'da yeni bir hükümet gelmişti. Daha sonra da 1996'da yanılmıyorsam hocam değil mi? Taliban
evet.
hükümeti ele geçirmişti. 96'dan işte 2000 yılına kadar bir sistem oluşturulmuş. Çok da güzel bir sistem. Erkekler ayrı. 3 yıl ilkokul diyorlar. Sonra bir 3 yıl daha ikinci ilkokul aşaması. Sonra 4 yıl ortaokul aşaması. Sonra 3 yıl lise aşaması. Mesela buralarda çocuklara fenni ilimlerle beraber çok güzel dini ilimler müfredatı da var. Mesela biz lise müfredatına baktık. Lisede mesela eski dönemde yani işte bu en sonki Ağustos'tan önceki döneme baktığımızda burada haftada 3 gün din dersi saati varken lisede şimdi Taliban hükümetin değişmesiyle beraber o din dersi saatini haftalık 7 saate çıkarmışlar.
Evet.
Nereden yani, kırpmışlar?
Yani diğer böyle diğer fenlerden yani matematik, kimya, fizik bu tür şeylerden değil de diğer derslerden kırpmışlar.
Evet.
Yani böyle tabiri mücaiz görün müzik vesaire
siz
bu tür şeyler.
Siz hangi şehirlere gittiniz hocam?
Hocam biz Kabil'den başlayarak başkentten Kabil daha sonra Mezar-ı Şerif.
Mezar-ı Şerif bu arada bu Belhin vilayetinin en büyük evet. şehri ve evet. Özbeklerin yaşadığı merkezi. Kuzey bölgesi. Evet.
Evet.
Şibirgan yine Özbeklerin yoğun olarak Cevizcan diye tarif ediliyor.
Evet. Orada bir vilayetler, eyaletler var. Bir de onların hocam, en büyük şehirleri var.
Evet, 34 tane il var.
Evet.
Sonra ilçeler var. 400'e yakın da ilçesi var Afganistan'ın. Şibirgan işte Özbek nüfusunun çok yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Akçe.
Oraya Güney Türkistan diyoruz zaten. Evet. Şimdi Batı Türkistan, bölge. Sovyet Türkistan'ı, Doğu Türkistan şu anda Çin'in esaretinde olan Uygur Türkleri. Burası Güney Türkistan.
Evet.
Şu anda bahsettiğiniz yerler. Afganistan'ın kuzeyi. Evet.
Ve onun az ilerisi Türkmenistan sınırına yakın. Orada da Antköy diye bir ilçe, il var. Büyük bir ilçe var. Faryab ilinin ilçeleri bunlar.
Orada da Türkmenler.
Orada da yoğun olarak Türkmenler yaşıyor. 4 milyona yakın Türkmen'in olduğundan bahsediliyor.
Faryab'da.
Evet. Faryab bölgesinde.
Okullaşma oranı nedir hocam? Oralar mesela bir Kabil'deki o Peştun bölgesine göre bir Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı bölgeler arasında bir eğitim konusunda, beceriklilik konusunda, iş tutma kabiliyeti konusunda bir fark görebildiniz mi?
Hocam tabirimi caiz görün. Başkentin farkı tabii ki hissediliyor. Yani başkent başkent. Oradaki bir soru sorduğunuzda mesela bir Şibirgan'da yolda geçerken bir delikanlıya soru sorduğunuzda aldığınız cevap ile Kabil'de sokakta giderken bir delikanlıya sorduğunuz cevap arasında farklar var. Kabil'deki delikanlı sizin sorduğunuz soruya daha özgüvenle cevap veriyor. Daha bir kendine inanmışlıkla cevap veriyor. Onu hissediyorsunuz yani. Böyle bir eğitim seviyesi var. Ciddi manada yabancı dil öğrenme gayretleri var. Bu İngilizce. Kuzey bölgesinde çok ciddi manada Türkçe'ye bir merak var.
Türkiye'ye bakış nasıl?
Türkiye bakış yani arabalarında bunu daha iyi görürsünüz. Her arabada bir Türk bayrağı var.
Evet.
Türkiye olan bu muhabbetleri zirve seviyede. Hatta yani. Son zamanlarda çıkan dizilerimiz oralarda da bayağı ün salmış.
Evet, Türkiye'nin bir işte fiziki milli sınırlar var. Bir de kültürel işte bu medeniyet coğrafyamızı ilgilendiren sınır var. O da çok geniş bir interlandı var. Onu hep söylüyoruz. Siz de şu anda teyit ediyorsunuz.
Evet. Evet, evet hocam. Yani bu manada Türkiye son zamanlarda kendisinden beklenen o ilgi alakayı, kültürel olsun, efendime söyleyeyim, ekonomik olarak olsun, mümkün olduğu kadar oralara, o kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyor. Bu devlet kanalıyla
marife
olduğu gibi.
Marife kullandığını da bahsetmek lazım.
STK'larımız vasıtasıyla da orada görebiliyoruz. Elhamdülillah son zamanlarda marifimiz orada ciddi manada hizmette bulunuyor. 45 tane okulu var marifimizin.
Çok ciddi bir rakam. Ve dünyada en çok ikinci bölgeymiş. Evet, birincisi Pakistan, ikincisi Afganistan.
Yani yeniden bir toplum inşası, devlet inşası vardır. Burada da yani Türkiye'nin öncü rolü olduğunu söylüyorsunuz. Evet, bir de Türkiye o NATO ile birlikte o Afganistan'ı Amerikan denetimindeki o önceki yönetim sırasında özellikle Türkiye'ye götürmelerinin sebebi mesela Amerikalı ve Batılı askerlerin giremediği noktalara Türk askeri çok rahat giriyordu. Çünkü Türkiye'ye bakış çok pozitif olmasından dolayı.
Hatta hocam sizin bu sözünüzü teyit etmek için Amerikan askerleri Kabil'de devriye gezisi yapamıyorlarmış. Çıktıkları an taşlanıyorlar. Bunlar da sonra hülle yapmışlar. Arabalarına Türk bayrağı asmışlar. O şekilde gezmeye başlamışlar.
Evet.
Yani Türkiye'ye elhamdülillah oradaki yaşayan insanlar müthiş bir hayranlık duyuyor.
Teveccüh çok hocam.
Biz bununla elhamdülillah şükrettiğimiz gibi bize düşen vazifelerin ne kadar çok olduğunu da hissettik. Farklı. Yani damarlarımıza kadar.
İnsani yardım olarak neler hocam yapılıyor
işte
hocam?
Aslında Serdar az Bey. Önce konuşmamızda şey eksik kaldı. Evet. İnsanlık dramı şu anda has safhada. Hani ben her dönem diyorum ki her dönemin insani yardımla alakalı böyle kırmızı hat olan bir bölgesi vardır. Şu anda herhalde Afganistan'dır. Bir dönem bu Suriye'ye kayıyor. Bir bakıyorsunuz.
Bir dönem Arakan'dı.
Evet, Arakan, Bangladeş.
Somali
oluyor. Bir dönem Somali oluyor. Ya, her dönem ya değişiyor. Şu anda herhalde son 2-3 aydır Afganistan bu durumda. Çünkü çocuğunu satanlar, satan kelimesi belki doğru olmaz. Hani öyle kullandığı için söylüyorum. Çocuğunu birine verip daha iyi yaşayabileceği bir aileye verip oradan aldığı parayla da diğer çocuklarını geçindirmeye çalışan anneler,
yani çaresizlik konusunda çaresizlik, sözün evet. Bittiği yer diyorsunuz.
Aynen aynen. Bir de biz ziyaret de ettik Fatih hocamla birkaç evi. Oraya girdiğimizde bir yaşlı amca vardı. Yani aslında Türkiye'de olsa eminim birçok tedavi yöntemi bulunabilir ama ben öyle gördüm, sanki ölümü bekliyor gibi. Göğüs kafesinde bir sıkıntı, belinde sıkıntı varmış. Ona bir şey geçirmişler. Böyle bir kalıp, plastik kalıp geçirmişler. Adam yattığı yerden ya bekliyor ama yine de şükür halinde, yine ağzında dua, başta Cumhurbaşkanımıza sonra ülkemize. Bir o haldeler. Bu şekilde dramı var. Adama dedim ki sizin, Fatih hocam sordu yani, geliriniz var mıdır? $90 tekabül eden bir Afgani para bilimi aldığını söyledi. Evet. Diyor ki ama bununla 9 kişi geçinmeye çalışıyor. Tabii ki mümkün değil. İşte sağdan soldan yardım alıyorlar. Evet, bir teyzemize sorduk. Teyzemiz geldi. Nakit alınca dua ediyorlar. Hemen ellerini kaldırıyorlar. 10 saniyede hemen bir dua edip öyle ayrılıyorlar. Teyzemize sorduk yine. Bugün sabah ne pişirdin dedi Fatih hocam. Dedi ki sabah işte un vardı biraz, onunla ekmek yaptım dedi. Öğlen ne pişirdin? Bizde öğle yemeği yok dedi. Akşam ne pişireceğim? Vallahi dedi şimdi bir şeyler aldım. Pişiririm, sizi de davet ederim falan. Ama dedi biz kaç gündür sadece ekmek yiyoruz. Aslında diyor ben çok güzel yemek de yaparım diyor. Ama düşünün yani ekmek bulunca mutlu olan insanlar. Öteki tarafta iç organlarını satan kişileri de duyduk. Orada Anadolu Ajansımızın muhabiri var. O da çok dramatik o hadiselerden bahsetti. Günlerdir aç kalıp mağara gibi bir yerde yaşayan bir aileden bahsetti. Sonra içeri girdiklerinde dedi ya baktık ki birkaç gün önce dağıtılan un yardımından almışlar. Onu ekmek yapıp şey yapmaya ne vakitleri var ne de olanakları var. Onu direkt yiyorlar. Elleriyle çoluk çocuk un yiyorlar. Yani böyle çok dramatik hadiseler
Serdar
var.
Serdar Bey biraz yelpazeyi açayım isterseniz. Şimdi buyurun. Türkiye'de millet aç diye sloganlarla evet. Konuşan insanlar türedi son zamanlarda. Elbette ki bizde de sıkıntılar var ancak komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
Komşuyu da yeniden tanımlamak
şimdi
lazım.
Komşu da
2 saatte oradayız.
Uçağa bindiğiniz zaman 2-3 saatlik bir mesafedeki evet. Bir komşumuz artık bu iletişimin bu kadar geliştiği bir dönemde artık Afganistan da bizim kapı komşumuz hükmündedir. Afganistan'da durum böyle. Suriye'deki dramı az sonra evet. Soracağım size. Şimdi bu kadar ihtiyaç halinde olurken bir taraftan da insanların böyle adeta sapkınlık derecesine varan lüks içerisinde ve hiç de ihtiyacı olmayan şeylerle kafasını yorması.
Bir de böyleyken birazcık ekonomik sıkıntı yaşadık diye hemen bizim ülkemizde sorunlar bitti mi ki siz başka ülkelere yardım ediyorsunuz gibi böyle saçma sapan eleştirileri de bulunanlar da oluyor hocam.
Aslında bu tür insani hizmetlerle ilgilenen özellikle 30 yaş altındaki genç kuşağımızı bu tür bölgelere götürüp o insanların dertleriyle dertlendirdiğimizde insan olduklarının farkına varıyorlar. Şu anda biz insanların her ihtiyacını, özellikle gençlerin her ihtiyacını karşıladığımızda iyi bir nesil yetiştirmiş olmuyoruz gibi geliyor bana açıkçası.
Evet hocam.
Hocam biraz da Suriye konuşalım isterseniz. Meteoroloji verilerine göre son 48 yılının en fazla kar yağışı Gaziantep o civara düşmüş ki Gaziantep kilisinin hemen güneyde. Evet. Şu anda bizim İdlib, Afrin, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatını yaptığımız bölgeler. Orada o biriket evlere Türkiye'nin gayretleriyle ulaşabilen insanlar kendini şanslı hissedenler. Bir de hala çadırda yaşayanlar ve -10 derecede çadırın içiyle dışı ne kadar farklı olur onu bilemiyorum. Şu anda o çadırın
çadır
altında
duruyorsa da çadırı yıkılanlar da var hocam maalesef.
Şimdi o hep böyle yağmur yağardı, sel alırdı, çamurun içindeki manzaralara alıştık da evet. Bu karı ilk defa görüyoruz. Bu durum hakkında ne diyeceksiniz?
Aslında ilk defa bu kadar dehşetli görüyoruz hocam. Aslında her yıl şimdi şeye hep söylüyorlar ya bu insanlar niye çadırda yaşıyor ya da çadırı niye çamurun içerisine kurmuş? İşte Eylül-Ekim dönemi ciddi yağmurlar olduğunda o manzaralarla karşılaşıyoruz. Bu insanlar başkasının hakkına girmek istemeyen insanlar. Bu kısmı çok iyi anlamak lazım hocam. Gidip de bir adama ait tarlada, ekili bir tarlada çadır kurmuyorlar. Orada mahalli meclisler var. Onların gösterdiği yerlerde çadır kurabiliyorlar. Ve oralar maalesef yani toprağından dolayı çamurlu yerler. Ha insanlar ondan da şikayetçi değiller. Yeter ki hani kendisini koruyabileceği ve maişetini devam ettirebileceği bir sistem olsun. Yoksa ya çok da şikayetçi bir durumda değiller. Ama görüntü hakikaten dehşet. Suriye'de de öyle. Şimdi özellikle son günlerde bu yağan kardan dolayı çok çadır telef oldu. Kar tartmıyor çünkü. Yani çadırında bir mukavemeti var. Oradan çıkıp başka bir sağlam bir çadır varsa başka birinin yanına sığınıyor ki hocam oralar yani bir çadırda 10 kişilik ailenin kaldığını düşünün. Bir 10 kişi daha gelince durum daha vahim hale geliyor. Bir an önce karın kalkmasını ve kendi çadırına geçmeyi planlıyor. Zemin buz gibi dediğiniz üzere -10 derecede dayanmaya çalışıyorlar. Bizim hocam ülkemizde 300'e yakın sivil toplum kuruluşu var. Orada yardım faaliyeti yapan düzenli. Onlar son zamanlarda yardımlar da azaldı ya maalesef. Şimdi bir bomba olsa Allah muhafaza yani şehit haberlerimiz gelse o zaman insanlarımız buna ilgi gösteriyor ve yardım ediyor. Şu an gündemde Afganistan var. Biz Suriye'de bırakmamamız lazım.
Yani duyarlılığımızı yavaş yavaş kaybediyoruz.
Biraz da kendi ülkemizdeki ekonomik krizleri belki ya bizim kendi ihtiyacımız ya varken onlara nasıl yardımcı olabiliriz gibi belki bakış açısı oluyor. Ama işte Müslümanın hassasiyeti burada yani diğer gamlığı burada. Suriye'de elden bırakmamak lazım. Yaptığımız hocam o biriket evler. 300 STK'dan bahsettim. Bunların iri ufaktı 10-15 tanesi. Çok gayret etti. Bizler de öyle. Ama yaptığımız biriket evler 50-60 bin, 100 bin olmadı. Yani hedefimiz 50 bindi. Onu aştık ya çok şükür. Ama yani orada var toplamda 10 milyon insan. Belki bunun 4 milyonu, 5 milyonu İdlib ve çevresinde. Bunların hangisine nasıl yetişeceksiniz? Yani hepsi çadırda yaşamıyor elbette ama.
Yani sizle gittiğimizde o Atme evet. 100 binin üzerinde demişlerdi.
Yok Atme kampı 1 milyona yakın diyorlar. Yani onda da net bir rakam yok ama 500-600 binin üzerinde olduğuna ben eminim.
Hemen cilve gözünden
evet.
Girdikten
yani çünkü rakam da sürekli ya değişiyor hocam. Yani biriket, yarı biriket olan var, üstü çadırlı olan var. Tamamen çadırda kalanlar var. Yeni yapmış ama iki göz odada olan var. Yıkılan var. Yani çok karışık ve sürekli de değişiyor. Bir aileyi bir yerde böyle adres teslimde bulamıyorsunuz. Sürekli değişiyor. O kamptan ötekine geçiyor. İmkan bir tık daha iyi bir imkan varsa hemen aile tabii onu zorluyor. Kendisine çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre kendini zorluyor. Ya şartlarını zorluyor. Bizim de buradan sizin vesilenizle çağrımız olsun. Hem Suriye'mize hem Afganistan'ımıza ki buralara bizlerden başka bakın. Uluslararası şeyi konuşuyoruz, medyayı, gündemi konuşuyoruz. Bizlerden başka bu ülkelere sahip çıkan kimse yok. Afganistan'ı konuşuyoruz, İşte Katar ki bizle beraber hareket ediyor. Pakistan komşusu ve Taliban'la ilişkisi münasebetiyle biraz destek veriyor. Başka yok yani. Afganistan öyle, Suriye öyle. Suriye'de kim yardım edecek? Yani size soruyorum yani. Hangi Arap ülkesinden Katar haricinde bir destek bekliyoruz?
Serdar Bey, sizi destekler mahiyette şunu ifade etmek istiyorum. Medeniyet inşa edici bir toplum olmak farklı bir bakış açısı gerektiriyor. 2017 yılında biz o dönem hacdaydık. Bu Arakan hadiseleri patlak vermişti. Evet. İşte Myanmar'dan Bangladeş'e giren o mülteciler çok zor durumdaydı. Bazıları da o gemilerle böyle Hint Okyanusu'nda dolaşıyor. Bu Sumatra Adası yakınlarında. Sayın Cumhurbaşkanı Endonezya Devlet Başkanı aradı ya, onları bir limana çekin, bir çadır kent kurun, biz de yardım ederiz. Yani biz aradıktan sonra akıllarına geldi. Yani evet, o insanlarda, yani Endonezya belki 270 milyon bir nüfusa sahiptir ama böyle bir kültürü yok. Böyle evet, bir geleneği yok. Afrika ülkelerinde zaten bekleyemeyiz. Evet. Arap ülkeleri diyorsunuz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt 1971 yılında bağımsızlığını elde etmiş ülkeler. Yani bu ülkelerden böyle bir davranış beklemek beyhudedir. Ancak Türkiye'nin birazcık işte Katar'la olan o kişisel ilişkilerle birlikte, o Katar'ın hem maddi kaynaklarını hem de Türkiye'nin yönlendirmesiyle şu anda mesela Filistin'de en büyük donör verici Katar olduğunu biliyoruz. Evet, işte sadece o körfezin zenginlerinin zekatlarını doğru yönlendirebilsek, yani sizin gibi insanların, Fatih Bey gibi abilerimizin, yani belki cebinden çıkarıp verecek maddi imkanları olmaz ama imkanı olan kardeşlerimizin kaynaklarını doğru yöne kanalize ederek o insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak da bir hayra vesile olmak, o hayrı yapmak gibidir ilkesiyle, evet, diye düşünüyorum.
Hocam bir de çok önemli bir nokta var. Şimdi bunu dinleyen, bizi dinleyen insanlar diyorlar ki, biz bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Ya Afganistan'dan bahsediyorsunuz, Suriye'den bahsediyorsunuz. Kardeşim nereye kadar? Hani bu soru var ya, evet, aslında arka tarafta çok ciddi bir sistemi de barındırıyor. Yani biz bu insanları beslemek, bakmak zorunda mıyız? Yani verdin erzağı, sonra. E sonra ne? Ya evet, bu insanlar her iki coğrafyada kendi kendini koşturabilen, yani bir Afrika gibi değil bunlar. Bunlara ellerine bir şey ver, kendi işlerini kendileri hallederler.
İnsanlar.
Kaldı ki biz sadece bu STK'lar olarak orada insani yardım hizmeti vermiyoruz. Bakın bizde 3K kuralı var. Karın, kafa, kalp doyuruyoruz diyoruz. Üçünü de doyurmaya çalışıyoruz. Karın doyuruyoruz, erzak dağıtıyoruz. Kafalarını doyuruyoruz, okullar açıyoruz. Şu an Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın içeride baktığı 7 tane imam hatip, 4 tane ortaokul ve ilkokul var. Ya üstelik evet, bunların bir kısmı da çok, İdlib tarafında. Ya insanlara orada eğitim vermeden o sorunu kalıcı olarak çözemezsiniz. Sonra nedir? Üçüncü yakada
kalplerini.
Yani kalplerini de ısındırmanız lazım. Vatan sevgisi dahil. Yani siz onları aşılamanız ya lazım. Kendi kendine ondan sonra devam ettirebilsinler.
Çok teşekkür ediyorum Serdar
Bey.
Fatih Bey'e de bir cümleyle son söz hakkı vereyim. Bir dakikamız kaldı. Afganistan özelinde o insanların kafalarını, karınlarını, kalplerini doyurma kabiliğinden Türkiye olarak biz pratik olarak ne yapabiliriz? Bir cümleyle alabilirsek teşekkür ederiz.
Yani ne yapabiliriz sorusu tabii biraz uzun cevabı olan bir soru. Tabii ilk önce en önemli şey ileriye yönelik fakirin tespiti. Afganistan'ın halihazırdaki hükümetinin başarılı olmasının iki sebebi var. Bir, bu nimeti, bu hükümet nimetini bütün tebaaya, bütün oradaki halkı oluşturan milletlerin hepsine yayması. Bu oradaki uhuvveti ve kardeşliği pekiştirecektir.
Yani katılımın geniş tabana yayılması diyorsunuz. İkincisi
de sürecin, bu parasızlık sürecinin çok uzamaması.
Evet.
Eğer bu süreç uzarsa, şu an ciddi manada hükümette çalışan insanlar 7-8 aydır maaş alamıyor.
Evet.
Yani bu maaş alamayan insanlar, birazcık farklı kabiliyeti olan insanlar, bir bakıyorsun ki çok ciddi manada beyin göçü var. Ve bu toplumda yaşayan insanlar çok zeki
yetişmiş,
insanlar.
Yetişmiş nitelikli insanları kaybetmemesi gerekiyor.
Çoğunu çok yüksek. Almanya ve Amerika almış götürmüş. Şu an üniversitede ders veren hocaların çoğu maalesef Afganistan'a terk edip Pakistan'a, Hindistan'a gitmişler. Niye? İnsanların karınları önemli. Karınlarını doyuramadığınız an sıkıntılar da peşi peşine geliyor maalesef.
Fatih abi çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Serdar Bey sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Misafirlerimize katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir aradan sonra inşallah İbrahim Bey'le tekrar devam edeceğiz.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. İlk bölümümüzde misafirlerimiz vardı. Hüdayi Vakfı'ndan İnsani Yardım'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Er Yılmaz ve Yurtdışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü Fatih Karaburç hocamızla oradaki son gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk ve şimdi Medeniyet Coğrafyamızdaki sıcak başlıklara da bakalım istiyoruz ikinci bölümde. Hocam ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluğa yaptığı ziyarete değinerek başlayalım. Deprem olmuştu Arnavutluk'ta 2020 yılında zannedersem. Hı hı. Ve orada Türkiye konut yapma sözü vermişti ve o konutlar yapıldı. Konut teslim töreni ve bir de Osmanlı Bakiyesi Camii'nin açılışı, restore sonrası açılışı Fakir gerçekleştirildi.
Evet.
Tabii Arnavutluk ziyareti önemli. Neden önemli? Onu sizden dinlemek isteriz. Balkanlar şu sıralarda bir hayli kaynıyor desek evet, yanılmayız. Bosna Hersek özelinde. Arnavutluk ve Türkiye ilişkilerinin hem tarihine hem de bugününe bakacak olursak neler söylersiniz ilk olarak hocam?
Evet İbrahim Bey, Balkanlarda Arnavutlar kökleri ta İllyriyalılara kadar dayanan, yani Balkanların en eski kadim halklarıdır. Bunlar sadece Arnavutluk'ta değil, Kosova'nın %90'dan fazlası Arnavut'tur. Hatta birleşme durumları söz konusu. Makedonya'nın %30'dan fazlası Arnavut'tur. Karadağ'ın Ulcin bölgesi, Sırbistan'ın Preşova bölgesi, Yunanistan'daki Arvanit dedikleri, yani evet, birçok bölgeye yayılmış durumdalar. Bunların İslam olmasında, Müslümanla geçmesinde yüzyıllar süren sabırlı bir gayretle Osmanlı bunları komple İslamlaştırmıştır. Çünkü tarihte böyle komple İslam'a geçen bir kavim yoktur. Mesela Boşnaklar Slavların bir bölümüdür. Arnavutlar tamamen Müslüman olmuşlardır bir kavim olarak. Bunda evet, Osmanlı'ya borçludurlar. Bugünkü Arnavutluk'ta yaşayan Arnavutlar ile diğer bölgelerdekiler farklı. Mesela ben o coğrafyaya birkaç kez gidip gözlem yaptığım için biliyorum. Mesela Makedonya Arnavutları, Tetovo Kandelen bölgesindeki, Üsküp'teki Arnavutlar daha kendilerini Osmanlı görüyorlar. İslami hassasiyetleri, İslami yaşantıları daha ağırlıklı olan Arnavutlardır. Kosova Arnavutları ise milliyetçilik tonları biraz daha ağır basan Arnavutlardır, Priştina, Prizren'dekiler. Ama bugün Tiran merkezli Arnavutluk bölgede ise 50 yıllık bir Enver Hoca döneminde din adına ne varsa kökünü kazımış. Yani 50 evet, yıl. Dolayısıyla bir ateist bir sistem kurmuş. Bu insanların kökleriyle bağını adeta koparmış durumda. Bu nedenle biraz daha liberal, biraz daha böyle çıkarını düşünen, rüzgar nereden eserse o yöne doğru yelken açabilen bir yapısı vardır. Bu nedenle Balkanlardaki misyonerlik faaliyetlerinin en fazla olduğu yer Arnavutluk'tur şu anda. Sadece Tiran'da 100'ün üzerinde misyoner teşkilatının olduğu söylenir. O Balkanlardan gelen, doktora yapan öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre. İşte bizim de İşkodra'da Hüdayi Vakfı'nın kız ve erkek muhatip lisesi var. Türkiye Balkanlarda Arnavutluğa özel bir önem veriyor. Tarihi, kültürel dokuyu canlandırmaya çalışıyor. Çünkü onların yani bir camiyi tekrar onarması, Osmanlı'ya ait bir köprüyü, hanı, hamamı, kervansarayı, yani onlardan beklememiz biraz zor. Tika vasıtasıyla bunları evet, ihya ediyoruz. Mesela Rozova Kalesi vardır Şkodra'da. Onun içerisinde mescit var inşallah. Onlar da zamanla ihya edilir. Gittiğimizde mahzun halde görmüştük en son. Deprem olmuş. Türkiye onlara deprem evleri yapıyor ve hediye ediyor. Yani evet, bir İtalyan'dan, bir Alman'dan, bir Batılı'dan görebilecekleri bir durum değil bu. Onun için de bir gazeteci soruyor evet, ki Katolik asıllıdır Edirhaman. Ki Katoliklerin oranı %10'dur. Dikkatinizi çekiyorum Arnavutluk'ta. %70-80 civarında Müslüman nüfustur. Güneyde bir kısım Ortodokslar var, 10-15 civarında. Ülkenin %70'den fazlası Müslüman. Fakat o Müslümanlar da kendi içerisinde Bektaşi ve Sünni diye ayırmaya çalışıyorlar. Burada da çok tehlikeli bir oyun durum var, söz konusu. Evet. Oyun söz konusu. Bunlara da Türkiye'nin dikkat etmesi gerekiyor ki STK'larıyla buradaki birçok vakıflar vasıtasıyla elhamdülillah evet, son 20 yıl öncesine göre şu andaki Arnavutluğun İslami hassasiyetleri, kültürel kodları biraz daha iyi konumdadır diyebiliriz.
O gazetecinin sorusu önemli hocam. Onun üstten devam edin.
Evet, diyor ki siz bizi Müslüman yapmaya mı çalışıyorsunuz?
Halbuki, ya da karşılığında ne alacaksınız bizden diye soruyor.
Çünkü hep böyle komünist kültürde, ateist kültürde, Batı'nın daha sonra kapitalist kültürünün etkisinde kaldıkları için kimse onlara karşılıksız bir şey vermemiş. Bu nedenle mesela Amerika green card dağıtıyor, vatandaşlık veriyor ama protestan olmak kaydıyla.
Evet.
Yani dinini ver, imanını ver, sana vatandaşlık vereyim diyor. Yoksa hem sen Müslüman olarak hem Arnavut kimliğinle kabul etmiyor. Bu yönüyle Türkiye onlara zaten siz Müslümansınız diyor.
Evet.
Kimliğinizi koruyun, benliğinizi koruyun, Arnavut olun, Müslüman olun, biz sizin yanınızdayız diyor. Bunu bir türlü anlayamıyorlar, algılayamıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine cevabında biz kardeşlik hukukunu uyguluyoruz diyor. Biz kardeşiz diyor. Onun da altını çiziyor.
Evet.
Uçakta dönüş yolunda gazetecilerin sorularını cevaplamış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek meselesi gündeme gelmiş. Edirhaman'ın Türkiye'siz Bosna Hersek'in konuşulduğu bir toplantıda Türkiye olmadan ve Erdoğan olmadan bu işin çözülemeyeceğini ifade ettiğini, yine Sırp Dodik'in de aynı ifadeleri kullandığını söyledi. Bosna Hersek'teki bu sıkıntıların hal yoluna girmesi için Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić de Türkiye'deydi bu arada, onu da belirtelim. Bu konuda da yine görüşmeler yapıldı. Türkiye ile hemfikir, aynı paralelde Bosna Hersek konusunda. Neler söylersiniz hocam?
Şimdi Balkan coğrafyası ismi üstünde Balkan, ballı ve kanlı bir coğrafyadır. Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde büyük devletlerin gölgesinde kaldığı dönemlerde bir huzur sükunet dönemi olmuştur. Ama o büyük devletlerin gölgesi kalkıp kendi içlerinde o küçük parçalara bölündüğünde çok fazla katliamlar, kan ve gözyaşı olmuştur. Ki 1912'de Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesinden bu yana 100 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Balkanlarda hiçbir zaman huzur sükun olmamıştır. Bir komünist idareler zamanında göreceli bir sükunet vardır. O da baskı ve sindirme yoluyla bu şekilde olmuştur. Şimdi onlar da anlıyorlar ki güçlü bir elin gölgesi üzerlerinde olmadan bunlar kendi hallerinde barış ortamında yaşayamayacaklardı. Kendileri de algıladılar. Ve bir Almanın, bir İtalyanın, bir Amerikalının veya bir Rusun orada adalet tevzi etmesi durumunda hep böyle taraf gir davrandığını kendiler de anladılar. Ama bizim yüzyıllardan beri genlerimizde, karakterimizde şu vardır: adaletle hükmetmek. Sırp da olsa, Bulgar da olsa, Katolik de olsa, Ortodoks da olsa, haklı olana hakkını veren bir adalet anlayışımız söz konusu olduğu için ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'yi temsilen onların hak ve hukuklarını yerli yerince yerine koymak için haddi aşanlara da ihtarı yapıyor ki Dodike, Miloraj Dodike diyor ki Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin liderine, yani eğer bu şekilde adım atmaya devam edersen bunun da bir bedeli olur diyor. Hatta Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs'ta o Rum kesiminin PKK'ya, YPG'ye
ofis açma izni
de şöyle bir ince bir tehditte bulundu. Bak dedi, biz Irak'ta, Suriye'de nasıl ki sınır ötesinden yapılan saldırıları yerip gidip 30 kilometre ileride yerinde cezalandırıyorsak, bak bunun bedeli ağır olur. Yarın bir gün o teröristler gelip bizim topraklarımızda eylem yaptığı zaman bunun sonucuna katlanın. Yani bazen ara bulucu olmak, bazen adaletle davranmak, bazen de insanlara hak ettiği ne vermek gerekiyor. Çünkü bazı insanlar da ondan anlıyor.
Peki hocam. Ukrayna-Rusya gerilimi her geçen gün artıyor. Bugün ABD Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Cenevre'de bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek. Putin Türkiye'ye gelecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şöyle bir teklifi var. Zelenski ve Putin'i Türkiye'de buluşturmayı düşünüyor. Bu konuyu diyalogla çözelim diyor. Hocam ne dersiniz? Yani Türkiye'nin ara buluculuğu bu sıkıntının çözülmesine katkı sağlar mı? Bugünkü şimdi, görüşmeden de bir şey beklemek gerekir mi?
Baştan beri zaten Ukrayna-Rusya anlaşmazlığında Batı'nın tarafı belli, Ukrayna.
Evet.
Rusya ise bu arabuluculuk konusunda Türkiye'nin arabuluculuğuna rezerv koymuştu. Şunu söylemişti: siz Ukrayna'ya SİHA sattınız. Yani sizin SİHA'larınızla o ayrılıkçı Donbas bölgesinde Ukrayna işte bizim askerlerimize karşı harekat yaparken siz nasıl tarafsız olursunuz modundaydı. Evet. Ama köprünün altından çok sular aktı son birkaç ay içerisinde. Rusya şu an 100 bin civarında ordusunu kışlalarından çıkarıp bu sıfırın altındaki soğukta Donbas bölgesinin hemen karşısında Rus sınırında hareketlendirmiş durumda. Bunu uydudan Amerikalılar, NATO görüyor ve Rusya'ya diyor ki bak sıcak bir temasa geçerseniz Ukrayna işgale karşı NATO da buna müdahale eder. Rusya da baktı ki papuç pahalı, yani bu tür bir yüz biner kişilik ordunun katıldığı bir muharebenin çok yıkıcı etkisi olacağı için her iki tarafta yavaş yavaş savaşmak istemediğini ve tansiyonu düşürmek istediğini söyledi. Bu arada da Türkiye'nin arabuluculuğuna zaten Ukrayna sıcak bakıyordu. Evet. Rusya da sıcak bakmaya başladı. Dolayısıyla Rus Başkan Putin'le Ukraynalı Başkan Zelenski'nin Türkiye'nin öncülüğünde bir masanın etrafında konuşması, müzakere etmesi konusunda ortam şartları hazırlanıyor gibi bir durum söz konusu.
Peki hocam. 13 yıl aradan sonra ilk kez Dışişleri Bakanları düzeyinde İsrail'e bir telefon görüşmesi yapıldı hocam. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile yine telefonda görüşmüştü. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a bir Türkiye daveti olmuş. Bu bir sıcak gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu İsmed'in de tamamen rafa kalkmış olması ya da bitmiş olmasıyla birlikte yeni bir durum da ortaya çıkıyor sanki, evet, değil mi?
Sorunuza cevap vermeden önce bir verileri ortaya koyalım. Birincisi, İsrail çıkar olmadan kimseyle görüşmez, evet, ve hiçbir ülkede ziyarete gitmez. Yani Türkiye ziyarete geliyorsa onların mutlaka ajandasında çıkarı, evet, olan bir durum vardır. İkincisi, Türkiye İsrail'le ekonomik ticari ilişkilerini geliştirebilir bundan sonra. Ama her ne kadar ticaret hacmimiz birkaç kat artmış olsa bile Türkiye-İsrail arasındaki rezervler hiçbir zaman kalkmayacaktır. Daha dün haberlere düşen işte Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, evet, hemen bizim o Burak Kapısı'nın o Yahudilerin ağlama duvar dedikleri yerin hemen 50 metre ilerisinde dozerlerle ev yıkıyor. İsrail bu. Yani İsrail değişmiyor. Herkes tabiatını, sütünün hükmünü yapar. Bu nedenle Türkiye'nin İsrail'le siyasi anlamda aynı pencereden dünyaya bakması diye bir şey söz konusu değil. Gelelim işte gelecek aylarda İsrail Devlet Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret konusuna. Bu Doğu Akdeniz East Med diyoruz. Mediteran, evet, dediğimiz Doğu Akdeniz projesinden Amerika'nın çekilmesinin sebebi, birincisi rentable değil, ekonomik değil. İkincisi de yani bu projeyi ekonomik olmamasına rağmen zorlayarak yapmış olsa Türkiye'yi tamamen karşı kampta, yani Rusya-Çin blokuna adeta itmiş olacaktı ki bunun da bir maliyetini düşündüler. Yani Amerikalılar çıkarcı bir toplumdur. Yani bu işin, evet, sadece ekonomik maliyeti değil, askeri, ticari, siyasi getirisini götürüsünü hesap ettiler ve geri çekilince İsrail'in o Gazze şeridinin hemen şelf sahasında, kıyı gerisinde, denizin altından çıkarmış olduğu doğal gaz kendi ihtiyacını karşılıyor ama bunu dünya pazarlarına sunabilmesi için en uygun boru hattıyla Avrupa'ya ulaşması lazım. O da Türkiye üzerinden gittiği zaman hesaplı oluyor. Çünkü Akdeniz'in altından Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya gönderilmesi çok pahalıya mal olan bir maliyetti. İşte İsrail'in Türkiye ile yakınlaşma hikayesinin temelinde doğal gazını Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden ulaştırmak istiyor. Türkiye'nin buradaki faydası şudur: bizim ülkemiz üzerinde ne kadar çok petrol, doğal gaz, boru hattı geçerse, bu İsrail'in de olsa, Irak'ın da olsa, İran'ın da olsa, Azerbaycan'da olsa, bana sizin elinize geçiyor ve siz 1-0 öne geçiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu gazın oradan geçmesinin Türkiye'ye daima bir artı değer kattığını da bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Böylelikle programımızı noktalamış oluyoruz. Vaktimizi doldurduk hocam. El Salvador Devlet Başkanı'nın, Bukele'nin Türkiye ziyareti de vardı. Renkli bir kişilikti. Buyurun, son bir cümle olsun hocam.
Şimdi Turko lakaplı,
evet, Filistin asıllı
deniyor. Şimdi Osmanlı döneminde ki 1517'den ta 1922'lere kadar İslam halifesi İstanbul'da oturuyor idi. Bütün İslam coğrafyasını temsilen İstanbul'daki halife var idi. Yani bir kişi Endonezya'dan kalkıp Amerika kıtasına götürülse, mesela Hollandalılar Endonezya'dan işçi olarak Suriname birilerini götürmüşler. Veya İngilizler Hindistan'dan almışlar, Amerika'daki sömürgelerini işçi olarak götürmüşler. Bu insanların da namaz kıldıklarını, ibadet ettiklerini görünce işte bu Türko diyorlar. Evet. Yani şöyle amiyane bir tabirle tersinden söyleyeyim. Nasıl ki bir nenemiz dedemiz bir Ortodoks Rus görse, Katolik İtalyan görse, Protestan İngiliz görse gavur diyor yani sonuçta. Evet. Onun gözünde gavur. Onlar da tam tersinde namaz kılan Müslüman kimlikli bu Arap olur, Hint olur, Türk olur hepsine Türko demişler. Bunun da atalarının Müslüman kökeninden evet. geldiğini daha sonra işte eğitim sistemiyle bu hale geldiğini de bilmekte fayda
Peki
var.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.